Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan Kurban Hakk'a Yakınlık Vesilesi Olsun başlıklı yazıyı sunacağız. Kurban, insanı tevekkül, teslimiyet ve merhamette zirveleştiren, cimrilik ve mal sevgisinden kurtaran bir fedakarlık talimi. Gönülleri muhabbetle birbirine bağlayan, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştiren bir lütfi ilahi. Cenab-ı Hak tarafından bizlere zimmetli olan fukara ve gariplerin yaralı gönüllerine şifa olabilmenin sevincini yaşatan, manevi hazzını erdiren bir bayram. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Hadis-i şerifinden hisse alarak ilahi merhamet ve muhabbet tecellilerinden nasip alabilmemizi sağlayan müstesna bir zaman dilimi. Hülasa Hakk'a yakınlığın müşahhas bir göstergesi kurban. Rabbimiz de yakınlığına erebilmemiz ve kendisiyle dostluk iklimine kabul edilmemiz için biz kullarından adeta kurbanlar istiyor. Ruhul Beyan'da şöyle buyuruluyor. Her kalp Rabbi tanımaya, her nefis Rabbe hizmet etmeye layık değildir. Her iyi malda Rabbin hazinesine layık olamaz. Ey kul, o halde eksiklerini gidermekte acele et. Elinde neyin varsa onunla, hiç malın yoksa nefsinle cömertlik et. Eğer hem malını hem canını Allah yolunda harcama imkanın varsa ne güzel. Bak İbrahim aleyhisselam malını misafirlere, vücudunu ateşe, oğlunu kurbana ve kalbini Rahman'a verdi de onun bu cömertliği meleklerin hoşuna gitti. Allah da ona kendi dostluğunu ikram ederek Allah İbrahim'i dost edinmiştir buyurdu. Yani İbrahim aleyhisselam nasıl ki canını, malını ve evladını Hakk'a kurban etmekle kendisine Hak'la kurbiyet, yakınlık şerefi lütfedildiyse bizim için de kurban daima İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselamın fedakarlığını hatırlatmalı, bizler için de böylece bir kurbiyet vesilesi olmalıdır. Bunun için de evvela her varlıklı müminin kurban kesmesi icap eder. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu husustaki ikazı çok dehşetlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Bir kimse mali imkanları müsait olduğu halde kurban bayramında kurban kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın. Demek ki Allah'ın lütfettiği sayısız nimetlere rağmen imkanı olanların Allah için kurban kesmekten kaçınmaları Müslümana asla yakışmayan bir davranış ve büyük bir cimrilik alametidir. Diğer taraftan her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de riayet edilmesi gereken bir takım edepler bulunduğunu unutmamak lazımdır. Evvela kesilecek hayvana rıfkla muamele edilmeli, yani yumuşak davranılmalıdır. Zira düşünmeliyiz ki biz onun yerinde, o da bizim yerimizde yaratılabilirdi. Sonra kurban edilecek hayvan kesileceği yere itip kalkmak suretiyle götürülmemelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, koyunu kulağından çekerek kesmeye götüren bir kimseyi gördüğünde hemen müdahale etmiş ve boynunun kenarından tutarak götürmesini istemiştir. Yine kurbanlığın gözlerini bağlamak gerekir. Bu davranış gönüldeki merhamet ve derin hissiyatın bir neticesidir. Zira Efendimiz bir gün kesmek istediği hayvanın gözleri önünde bıçağını bileyen kimseyi görünce bu duygusuz ve kaba davranışı sebebiyle o kimseyi hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun buyurarak ikaz etmiştir. Kurban etini de üç kısma ayırmak müstehaptır. Üçte birini fukaraya, üçte birini aileye, üçte birini de konu komşuya, dost ve misafirlere ikram etmelidir. Fakat aile efradı kalabalık olanlar, şayet ihtiyaç varsa bütün kurbanı ev halkına bırakabilirler. Ancak bu durumda da birkaç fakire sadaka vermek güzel görülmüştür. Çünkü Müslüman bütün mahlukata huzur tevzi eden, dünyanın her yerindeki din kardeşini kendisine zimmetli bilen bir rahmet insanıdır. Dolayısıyla yeryüzünde zulme, çilelere, açlık ve yokluğa maruz kalan milyonlarca din kardeşimizin bulunduğu şu günlerde, İslam kardeşliği imtihanında yüz akıyla çıkabilmek için, imkanlarımızın ulaşabildiği her yere yardım maksadıyla el uzatmak mecburiyetindeyiz. Diğer taraftan kurbanda asıl mesele, canım kurban olsun senin yoluna sözünü samimiyetle söyleyebilecek derecede bir fedakarlık ufku kazanabilmektir. Tıpkı ashab-ı kiram gibi. Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nasıl ittiba ettiklerini gösteren şu hadise ne kadar ibretlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, erkeklerin tavaf ederken Kabe'nin etrafındaki ilk üç dönüşlerinde daha heybetli yürümelerini istemişti. Buna da remel denilmekteydi. Bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu anh, biz neden hala bu remele devam ediyoruz ki? Çünkü vaktiyle biz onunla bizim zayıf düştüğümüzü söyleyen müşriklere karşı güç gösterisi yapardık. Güçlü görünmek isterdik. Halbuki Yüce Allah onları helak etmiştir demiş. Ancak hemen ardından ama biz Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu bir şeyi asla terk etmek istemeyiz diye eklemiştir. Yani sahabe efendilerimiz hikmetini bilsinler veya bilmesinler, Resulullah Efendimizin yaptığını gördükleri her şeyi hayatlarına aksettirebilmenin gayreti içinde olmuşlardır. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın bu hususta müminlere emri de bu minvaldedir. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının. Nasıl ki hac ayı geçtikten sonra hacca yönelmenin hacıya bir faydası yoksa, ömür tükendikten sonraki pişmanlıklarında hiç kimseye faydası olmaz. Dünya ezelle ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Kurban Bayramı günleri ise sevinç ve ızdıraplarla dolu bu gurbet aleminde Rabbin kullarına ihsan ettiği sürur günleridir. Bu sürur günlerinde bir mümine yakışansa, kimsesizlerin, sahipsizlerin yanı başında olarak gönüllerini hoş etmek ve Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu imkanları onların istifadesine sunmaktır. Böylece nazargahı ilahi olan bir gönül kazanabilmektir. Mevlana Hazretleri Mesnevisinde buyurur, eğer senin gönlün varsa gönül Kâbesini tavaf et. Topraktan yapılmış sandığın Kâbe'nin manası gönüldür. Cenab-ı Hak görünen, bilinen suret Kâbesini tavaf etmeyi, kirliliklerden temizlenmiş, arınmış bir gönül Kâbesi elde edesin diye sana farz kılmıştır. Molla Cami de şöyle der, gönül al, çünkü gönül almak hacc-ı ekberdir. Bir gönül binlerce Kâbe'den daha iyidir. Kâbe, Azeroğlu İbrahim'in yaptığı binadır. Gönülse celil ve ekber olan Allah'ın nazargahıdır. Burada şu hususu da ifade edelim ki, hacca gitmek, mali ve bedeni bakımdan imkanı müsait olan her mümine ömründe bir defa farzdır. Hiçbir faziletli davranış o farz ibadetin yerine ikame edilemez. Arif zatların ifadelerinde geçtiği üzere, gönlün Kâbe'ye ve gönül almanın da Hacc-ı Ekber'e benzetilmesi ise bu güzel davranışın Allah katındaki yüksek değerini ifade maksadıyladır. Dolayısıyla bu ifadeleri yanlış yorumlayıp zahiri farzları hafife almak gafletinden de titizlikle sakınmak icap eder. Kulluk hayatı ancak zahir ve batın bütünlüğü içerisinde kamil manada yaşanabilir. Şeyh Şibli Hazretleri'nin hac etmiş birine haccın kalbi adabına işaret ederek söylediği şu sözler de bu mübarek günlerde bizler için çok ibretli bir ikaz ve irşat mahiyetindedir. Hacca niyet ettiğinde, bugüne kadar işlediğin masiyetlere, günahlara tevbe edip sırat-ı müstakime yönelmediysen, hakikatte niyet etmiş olmazsın. İhram için elbiseni çıkarırken, bütün masiyetlerden de soyunmadıysan, hakikatte ihrama girmiş olamazsın. Hac için gusl ederken bu temizlik, sendeki manevi kirleri ve kalbi illetleri de temizlemediyse, hakikatte temizlenmiş olmazsın. Harem-i Şerif'e girerken bütün haramları ve haktan uzaklaştıran her türlü söz ve davranışı terk etmeye söz vermediysen, gerçekte hareme girmiş olmazsın. Kurban keserken aşırı nefsani isteklerini ve iradeni Hakk'ın rızasında yok etmediysen, gerçekte kurban kesmiş olmazsın. Şeytana taş atarken içindeki cehaleti ve vesveseleri de taşlayamamışsan, sende ilim ve irfan hasıl olmamışsa, hakikatte taş atmış sayılmazsın. Kâbe'yi ziyaret vesilesiyle sende ilahi ikramlar arttı mı, gönlün huzur ve sürurla doldu mu? Zira hadis-i şerifte, hac ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileridir. Ziyaret edilenin kendisini ziyaret edene ikram etmesi bir haktır buyurulur. Sen bu ikramı fark edemediysen hakikatte ziyaret etmiş sayılmazsın. Unutmayalım ki Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetlerimize hiç ihtiyacı yoktur. Allah'ın mülkünde yaşayan kulun Allah'ın emaneti olan malından, canından, bütün imkanlarından Allah için infakta bulunması, bir nevi onları Allah için kurban etmesi Allah'a bir ikram değil, bilakis Allah'ın o kuluna ayrı bir ikramıdır. Zira Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Fakat kulların onun rıza ve muhabbetine, marifetullah ve muhabbetullah'tan nasip almaya ihtiyacı sonsuzdur. Bu bakımdan bizler hem Rabbimize minnet ve şükran hisleri içerisinde salih ameller işlemeli, hem de Rabbimizin lütfedip o amellerimizi kabul buyurmasını niyaz etmeliyiz. Cenab-ı Hak idrak edeceğimiz bu kurban bayramını daima yakın olduğunu bildirdiği kırık gönüllere de bayram ettirebilmenin huzuruyla ihya edebilmeyi cümlemize lütfu keremiyle ihsan eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan Kurban, Hakk'a Yakınlık Vesilesi Olsun başlıklı yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Şimdi de Şefika Meriç'in kaleme aldığı Nefis Mücadelesi İnsanın Kendisini Tanımasıyla Başlar başlıklı yazıyı sunacağız. Yüce Rabbimiz insanı yaratırken ona kendi ruhundan üflemiş ve onu diğer varlıklardan daha şerefli kılacak nice manevi kabiliyet ve istidatla zenginleştirmiştir. İnsan, ruh gibi kendisini canlı kılan ve yücelten bir zenginliğe sahip olduğu gibi, bir de nefis denilen ve onu dünyeviliğe çeken bir kumanda merkezine sahiptir. Ruh ve nefis, birbirine zıt iki kutup gibi insanı daima cezbeder, kendi tarafına çekmeye çalışır. Ruh, meleki, ulvi hasletleri temsil eder. Nefis de dünyevi arzu, şehvet ve süfli meyilleri. Her ikisi de insandadır ve her ikisi de insana tesir edip yönetme arzusundadır. İnsan bu iki kutup arasında yaptığı tercihler ve kat ettiği mesafe kadar kıymetini bulur. İnsan ruhani tekamülüyle melekleşir, nefsani ihtiraslarına meylettikçe şeytanlaşır ve hayvani özellikleriyle ön plana çıkar. Aslında insanın hayatının özeti bu iki istikamette ilerlemekten oluşmaktadır. İnsanın nefsiyle her an mücadele edebilmesi ve bu mücadeleyi ömür boyu sürdürebilmesi farklı bir uyanıklık ve gayret gerektirmektedir. Zira her insan nefsi, benlik iddiası taşıyan firavun gibi ilahlaşma potansiyeline sahip büyük bir kibir, gurur ve bencillik içindedir. Menfaatlerine kavuşmak için hırslı, ihtiraslarına gem vurmakta ürkek ve alabildiğince başıboş ve serseri tabiatlıdır. Onu dizginleyecek, zaptu rapt altına alabilecek dahili güç, manevi kontrol merkezimiz olan ruhumuzdur. İnsan ruhunu besleyen, ona yön ve güç veren en büyük kudret, iman, ihlas ve istikamettir. Ruh, manevi gıdasını bu kulluk neşvesinden alır ve binbir arzu ve isteğin esaretinde bulunan nefsi bu sayede dengeler. Nefis ruhun kontrolünden kurtulur ve hatta ruh da bütün güç ve imkanlarıyla nefsin boyunduruğuna girerse insan iki dünyada da uçurumdan uçuruma sürüklenir durur. Nefis hiç ümidini kesmeyen, her an fırsat kollayan, en küçük bir zaaf anını bile kendi menfaati için sonuna kadar kullanabilen en sinsi iç düşmandır. Onun hile ve tuzakları düşünüldüğünde şeytanın vesvese ve hileleri zayıf kalır. Bu yüzden her insan ölene kadar nefsiyle mücadelede uyanık olmalı, hadis-i şerifte öğretildiği şekliyle göz açıp kapatıncaya kadar, yani bir anlık bile onun oyununa gelmemeli, tuzağına düşmemelidir. Peygamber Efendimiz de peygamberlik vazifesi müddetince insanları Allah Teala'ya kul olmaya çağırmış, onları nefsani, sufli arzulardan geçip manevi, ulvi lezzetlerden nasip almaya davet etmiştir. Cenab-ı Hakk'a kul olmak, insanı nefsani arzuların sefaletinden, dünyevi isteklerin girdabından kurtarır. Cenab-ı Hakk'a kul olan, kendi içinde büyük bir hürriyete kavuştuğu gibi, insanlara kul olmaktan da kurtulur. O, Allah'a kulluk içinde en hür insandır. İçinde ve dışında her türlü bağdan azade olmuş, her türlü zinciri kırmış, numune bir kimsedir. Allah'a hakiki manada kul olan insan, ayağına nefis engeli takılmamış olan, nefsani arzularla yoklanmamış bulunan meleklerin bile üstüne çıkabilir. Bu sebeple nefis bir taraftan insanın önünde aşılmaz gibi görülen büyük bir engel, diğer taraftan da onun her an terakki ve tekamül etmesine sebep olan uyanık bir düşmandır. Düşman ne kadar zeki, hazırlıklı ve uyanıksa ona karşı duran kimselerin de en az o kadar gayretli olması gerekir. Bu yüzden insanın ilerlemesi de, tökezleyip geri kalması da nefisle girdiği mücadele nispetindedir. İnsanın batını yönü olarak ifade edebileceğimiz ruhi hasletleri doğuştan ilahi fıtrat boyasıyla boyanmıştır. Yani insan aslında ilk yaratılış hali bakımından ilahi nefhayla var olmuş, temiz ve saf bir haldedir. Fıtrat veya vicdan adını verebileceğimiz bu temiz yönümüz, bizim bütün söz ve davranışlarımızda bize doğru ve güzeli gösteren güvenilir bir rehber hükmündedir. Ancak bir imtihan icabı Rabbimiz nefse takvayı da fücuru da ilham etmiştir. Böylece yaratılıştaki bu safiyet, dünya imtihanının bir gereği olarak iki kutba yönelebilecek vasıflara sahip olmuştur. İnsanın yetiştiği çevre, anne babası, nefis, şeytan ve benzeri hasletler bu temiz fıtratı değiştirip bozma potansiyeline sahip olduğu için Cenab-ı Hak insanoğluna rahmet ve lütfunun bir nişanesi kabilinden ilahi kitaplar ve örnek şahsiyet modelleri demek olan peygamberler göndermiştir. Böylece her insan farklı ölçülerde de olsa iyilik ve kötülük modellerinden birini seçip kendi yolunu tutturabilir. İnsanın düşünme, hissetme ve karar verme merkezinin adı kalptir. Kalbin safiyeti ve temizliği doğru yolu bulmaya ve tekamüle yardımcı olurken, onun nefsani istek ve günahlarla manen kirlenmiş olması da insanı sefalet ve felaketin dibine doğru çeker. Nasıl bedenimiz İç ve dış sebeplerle ciddi hastalıklara tutulur, bunun neticesinde yataklara düşer, hatta ölürse ruh dünyamızın merkezi olan kalbimizde içinde ve dışında var olan manevi mikroplar yüzünden hastalanır ve ölür. Kalbi hasta eden mikroplar günahlardır. bu günahlardan bazıları dışarıdaki birçok insanın rahatlıkla görebileceği şekildedir. Bazıları da dışarıdan anlaşılmaz, normal bir davranış formatındadır. Ancak o davranışın gayesi, yani bizim niyetimiz onu günah haline getirir. Mesela yol üstünde bir çukur açmak basit bir davranıştır. Bunun doğru veya yanlış olması bizim niyetimize göredir. Şayet biz bu davranışımızda insanlar için hayır murad ediyorsak, bu amelimiz ibadete dönüşür. Yok eğer bundaki muradımız insanlara kötülük yapmaksa günah kazanmış oluruz. Bir diğer misal de insanlara ikramda bulunmak, onlara yemek yedirmek. Eğer biz bu iyiliği Allah rızası için değil de şan, şöhret, itibar kazanmak veya insanlardan elde edeceğimiz herhangi bir menfaat sebebiyle yapmışsak, görünüşte hayırlı bir iş olmakla birlikte elimize geçen sadece günah olacaktır. Tıpkı Mekke müşriklerinin zenginlere verdikleri ziyafetlerle övünmeleri gibi. İşte kalbimizde sinsice bekleyen haset, kibir, kıskançlık, ucup, bencillik, hırs ve benzeri duygular nefsimizin kılıktan kılığa soktuğu günah kapılarıdır. İnsan sureti haktan görünen bu duygu ve düşüncelerle yola çıkar, belki iyilik yaptığını iddia ederek kendisini de kandırır. Ancak kıyamet gününde insanı, yaptıklarını ve niyetlerini en iyi bilen Rabbimiz tarafından dünyadaki bütün ameller ortaya konulunca, burada herkesi kandırdığını düşünen insan, adaletin zerre miktar şaşmadığı o günde büyük bir mahcubiyet duyar. Bu sebeple İslam, insanın bütün amellerinin hak ve hayır istikametinde olmasını istediği gibi, kalbin ve niyetlerinin de ihlas üzere olmasını şart koşar. Böylece içi dışı bir olur. İnsan nefsinin arzuları peşinde sürüklenip durmaz. Onu Rabbinin emirleri istikametinde kanlı canlı bir binek olarak kullanır. Dinimizde kötülük merkezi halinde olan nefsin öldürülmesi emredilmemiştir. Bazı doğu dinleri nefsani istekleri sıfırlama noktasına getirerek ruhu palazlandırır. Mesela evlilikten uzak durur, yemekten içmekten kesilir, çok az bir uyku dışında uyumaz. Ancak bu şekilde elde ettikleri bir takım olağanüstü haller aslında nefsin bir başka oyunudur. Nefsin gerçek manada dize gelmesi ancak Allah'a kullukla olur. Bu da ömürlük bir gayret ve bitmek tükenmek bilmeyen bir sabır işidir. Bir nevi büyük cihattır. Malum cihat düşmanla karşı karşıya gelmek, onunla savaşmaktır. İnsanın gözüyle gördüğü, sınırlarını, güç ve kapasitesini bildiği bir düşmanla mücadelesi kolaydır. Ancak nefis ve şeytanla mücadele, kılıktan kılığa girmeleri, insanın arzu ve ihtiyaçlarını yakinen bilmeleri ve görünmeyen bir düşman olmaları yüzünden çok daha çetindir. Bir de ölüm anına kadar bu mücadelenin bitmediğini düşünürsek, imtihanımızın ne kadar zor olduğunu daha iyi anlarız. Bu mücadelenin ilk adımı nefsi tanımak, ikincisi ise bir an bile gaflete düşmeden sabır ve ihlasla onunla mücadele etmektir. Bu hususta en büyük yardımcımız, hak yolunda beraber yürüdüğümüz salih ve sadık dostlarımızdır. Cenab-ı Hak, her birimize bu büyük ve çetin mücadelemizde güç ve kolaylıklar ihsan eylesin. Bizi rızasına ve cemaline kavuşmakla mükafatlandırsın. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak bu akşam Şefika Meriç imzalı Nefis Mücadelesi İnsanın Kendisini Tanımasıyla Başlar başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.